Hukuk Başlangıcı Profesör Doktor Turhan Esener 5. Kaset 1. Yüz H.H. Mahkemelerin incelemesi ve dostane çözüm süreci. Mahkeme başvuruyu kabul edilebilir görürse olayları tespit etmek amacıyla incelemeye devam eder. Davanın dostane bir çözüm ile sonuçlandırılması için taraflara hizmet vermeye amade olacaktır. Dostane bir çözüme varılırsa başvuru kayıttan düşer. Madde 38. İ.İ. Mahkemenin kararı. Mahkeme, sözleşme veya protokollerin ihlal edildiğine karar verirse ve ilgili taraf devletin iç hukuku bu ihlali ancak kısmen telafi edebiliyorsa, hakkaniyete uygun bir surette zarar gören tarafın tatmin edilmesine karar verir. Madde 41. Büyük dairenin kararları kesindir. Dairenin kararları ise tarafların davanın büyük daireye gönderilmesini istemedikleri beyan etmeleri halinde veya karardan itibaren 3 ay içerisinde büyük daireye gönderilmesini istememişlerse kesindir. Madde 44. JJ Mahkemenin kararının bağlayıcılığı. Sözleşmenin tarafı olan devletler, taraf oldukları davalarda mahkemenin nihai kararlarına uymayı taahhüt ederler. Mahkemenin nihai kararı, kararın uygulanmasını denetleyecek olan Bakanlar Komitesi'ne gönderilir. Madde 46. Mahkemenin kararları kesin olduğu için başka bir merceğe başvurulmasına veya iç hukukun yargı organı önünde incelenmesine imkan yoktur. Sözleşmenin 46. maddesine göre Bakanlar Komitesi, mahkeme kararının yerine getirilip getirilmediğini gözetme yetkisine sahip olduğundan, ilgili devleti gerekli önlemleri almaya davet eder. Şikayet edilen devlet buna uymazsa, Bakanlar Komitesi'nin uygulayacağı yaptırıma katlanmak zorunda kalır. Bu yaptırım, söz konusu devletin Bakanlar Komitesi tarafından Avrupa Konseyi statüsünün 8. maddesi uyarınca, Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasına kadar bir sonuç getirebilir. Dipnot, Batum, sayfa 123-124. Avrupa İnsan Hakları Divanı'na başvurulması halinde divan, sözleşmenin ihlal edildiği kanaatine varırsa, zarar gören tarafa tazminat ödenmesine karar verir. İnsan haklarını ihlal iddiasıyla Türkiye aleyhine yapılan pek çok başvuruda çoğu kez İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkenceyi yasaklayan 3. maddesinin, hürriyetin aşırı kısıtlanmasıyla ilgili 5. maddenin, düşünce hürriyetiyle ilgili 9. maddenin ihlali sebeplerine dayanıldığı görülmektedir. 6. Yaptırımdan yoksun borçlar, eksik borçlar. 1. Eksik borç kavramı. Obligato naturalis. Hukuk düzeni borçluya karşı alacaklıya bir yaptırım tanımıştır. Borç ilişkisinin temeli olan kurala göre, alacaklının borçlusundan edimi dava ve icra yolu ile talep etmeye hakkı vardır. Normal olarak borç ile yaptırım bir arada bulunamamakla beraber, hukuk düzeni alacaklıya bazı istisnai hallerde yaptırımı tamamen veya kısmen tanımamıştır. Bunun sebebi toplum düzeninin korunması, adalet ve ahlaki düşüncelerdir. Dava ve icra yoluyla yerine getirilmesi istenmeyen bu borçlara eksik veya tabi borçlar denilmektedir. Eksik borçlarda borç ilişkisi mevcut olduğu halde alacaklının borçlunun mal varlığına el koyabilmesi için sorumluluk, bir yaptırım yoktur. Borçlu, borcun eksik borç olduğunu bilmeden ödemede bulunmuşsa bunu geri isteyemez. Tabii borcun ödenmesi halinde ise bu ödeme bir bağışlama değildir. Çünkü borçlu borcunu bağışlama sebebi ile causa donandi değil, ifa sebebi ile causa solvandi yerine getirmektedir. Bu nedenle bağışlamadan rücu ile ilgili hükümler eksik borçlarda uygulanmaz. O halde eksik borcun özelliği alacaklının yaptırıma, dava ve icra başvuramaması, fakat borçlu borcunu yerine getirmişse bunun geçerli bir ifa sayılmasıdır. Başka bir deyişle eksik borçlarda alacak hakkı var fakat dava ve icra yolu ile takip hakkı yoktur. Bunun için eksik borçlara ödenebilir fakat takip edilemez borçlarda denilmektedir. Ahlaki görevlerden doğan borçların da yaptırımı yoktur. Aynı şekilde nişanlanma evlenme vaadiyle olur fakat nişanlılar evlenmeye zorlanamaz. 2. Eksik borçların çeşitleri. A. Niteliği gereği doğuştan eksik olan borçlar. Bazı öyle borçlar vardır ki hukuk düzeni bunları hoş görmemekle birlikte toplumun bazı ihtiyaçlarını göz önünde tutarak onlara müsamaha göstermekte fakat onlara yaptırım da tanımamaktadır. Bu borçlar şunlardır. AA, kumar ve bahisten doğan borçlar. Kumar öyle bir akittir ki bununla taraflar sadece eğlenmek veya kazanmak için, bahiste ise bir iddiayı pekiştirmek amacıyla karşılıklı olarak bir edimde bulunmayı taahhüt ederler. Kumar ve bahis, borçlusunu borcunu yerine getirmezse, alacaklı dava ve icra takibi yoluna başvuramaz. BK 504. Fakat borçlu, bilerek borcunu ödemişse bu ödeme geçerlidir ve bu haksız mal iktisabı teşkil etmeyeceğinden geri de istenemez. BK 505 Taksim 2. Özel kanunlar veya yetkili organların müsaadesiyle düzenlenen kumar ve bahis ilişkilerinde dava yolu kabul edilebilir. Örneğin Milli Piyango, Spor Toto, at yarışlarında durum böyledir. BB, evlenme tellallığından doğan ücret borcu. Evlenmenin para karşılığı tellal aracılığı ile yapılmış olması halinde tellalin ücret almak için dava yoluna başvurmaya hakkı yoktur. Çünkü evlenme ailenin temeli olduğundan bir pazarlık haline getirilmemelidir. Ancak borçlu kendi arzusu ile ödemede bulunmuşsa bu ödeme geçerlidir ve geri istenemez. CC, ahlaki vazifeden doğan borçlar. Ahlaki vazifenin dipnot, ahlaki vazife kavramı için bakınız yukarıda bölüm 1, 2, 2, 5. Yerine getirilmesi için sözleşme ile vaat edilen ve ifa edilen borçlar eksik borç olarak nitelenir. Eksik borçlar borçlu tarafından geçerli olarak ifa edilebilir fakat alacaklı tarafından dava ve icra yoluyla takip edilemez. Eksik borcun borçlusu ifa ettiği şeyi geri isteyemez. BK 62 cümle 2'ye göre ahlaki bir vazifeyi ifa için verilen şey geri alınamaz. Bu hüküme göre ahlaki vazifeden doğan bir borcu ifa için dava ve icra yoluna başvurulamasa da böyle vicdani bir borcu yerine getirmeyi hukuken kendisini yükümlü zannederek ifa eden kimse haksız mal iktisabı davası açarak verdiğini geri isteyemeyecektir. Mesela yukarıda da söz edildiği gibi MK 315'te sınırlı olarak sayılan usul füru ve kardeşlerin dışındaki bir akrabasına yükümlü olmadığı halde yükümlü olduğunu zannederek bir yardımda bulunan kimse verdiğini istirdat davası açarak geri alamaz. Yine üvey evladına askerdeyken veya evlenirken yardım eden kimse bunu dava ve icra yoluyla geri isteyemez. Kısaca denilebilir ki ahlaki bir borç yerine getirilmişse bu ifa geçerlidir. Fakat alacaklı tarafından bunun dava yolu ile zorla yerine getirilmesi istenemez. BK 234 Taksim 2 sonuncu cümleye göre ahlaki bir vazifenin yerine getirilmesi bağışlama sayılmaz. Ahlaki bir vazifenin ifa edilmiş olması bir bağışlama niteliğinde değildir. Gerçekten ahlaki bir vazifenin ifası bağışlama olarak kabul edilseydi, ahlaki vazifeyi yerine getiren kimse bağışlayan sayılacak ve BK 244 VD gereğince bundan rücu edebilecekti. Mesela yukarıdaki örnekte söze edilen uzak bir akrabaya yapılan yardım veya tehlike altında bulunan bir kimseye yardımda bulunulması taahhüdü bir bağışlama sebebi causa donandi teşkil etmez. Zira burada mevcut ve geçerli vicdani bir borcun yerine getirilmesi yani ifa sebebi causa solvendi söz konusudur. BK 65'e göre ahlaka aykırı bir amaç için verilen şeyi istirdada geri almaya mahal yoktur. Bir görüşe göre ahlaka aykırı bir sözleşmeyle vaatte bulunmak, BK20'ye göre geçersiz sayılacağından, zenginleşen kimsenin iktisap ettiği şey o kimseden geri alınabilmelidir. BK61. İkinci bir görüşe göre ise BK65'in uygulama alanı ahlak düşüncesiyle daraltılmıştır. BK20 anlamında ahlaka aykırı olduğu için geçersiz sayılabilen sözleşmeye dayanarak bir edimde bulunan kimse verdiğini geri alamaz. Örneğin bir kimseye suç işlemesi, adam öldürmek veya üçüncü bir kimsenin kişilik haklarına saldırıda bulundurmak gibi için veya evlilik dışı ilişki kurmak amacıyla bir miktar para veren kimse bunu geri alamaz. BK65 ile güdülen amaç şudur. Ahlak kuralına aykırı bir amaç için bir şey veren kimsenin ahlaka aykırı hareketini bir hukuk kuralı ile cezalandırmak gerekir. Gerçekten ahlaka aykırı bir amaç elde etmek için verdiğini geri almaya kalkan kimse, kanundan kendisine yardımcı olmasını istemek hakkını kaybetmiştir. Kaldı ki, ahlaka aykırı amaç için verilen şeyi kabul eden kimse, o şeyin geri alınmasından korkacağı için ahlaka aykırı hareketi yapmayı kabul edebilir. Halbuki geri vermeyeceğini bilirse ahlaka aykırı hareketi yapmayacaktır. Ahlaka aykırı bir amaçla verilen şeyi kabul eden kimsenin belirli şartlarda bunu iade etmeyi taahhüt etmiş olması da eksik bir borç niteliğindedir. Dipnot, bakınız 65'te yer alan bu kural, alanın da veren kadar ahlaksız olduğunu, iki ahlaksızlığın birini hukuken korumak için bir sebep bulunmadığı ifade edilerek eleştirilmiştir. Von Tuch, sayfa 618-619. Geçici eksik borçlar. AA, karı koca arasındaki borçlar. Evlilik birliği devam ettiği süre içinde eşler dava açarak birbirlerinden olan alacaklarının tespitini isteyebilir fakat cebri icra talebinde bulunamazlar. Cebri icra yasağı MK 165. Evlenmenin sona ermesiyle bu cebri icra yasağı kalkar. BB, ana babasıyla birlikte yaşayan reşit çocuğun alacağı. Ana babasıyla birlikte yaşayan reşit çocuk kazancını eve ayırmışsa, verdiklerini geri almak için ana babasına karşı dava açabilir fakat icra talebinde bulunamaz. Ancak ana babanın alacaklıları icra talebinde bulunursa çocuk onlarla birlikte hacze veya iflasa iştirak edebilir. MK 321. C. Sonradan eksik olan borçlar. Dava yolu ile elde edilmesi mümkün bir alacak, sonradan bu imkanın ortadan kalkması ile eksik borç haline dönüşebilir. Bunun klasik örneği zaman aşımına uğramış olan alacaklardır. Alacaklı, alacağını kanunda gösterilen belirli süre içinde istememişse bundan vazgeçtiği kabul edilir. Zaman aşımına uğramış bir alacak borçlu tarafından ifa edilebilir. Böyle bir borcun ifası bağışlama sayılamayacağından zaman aşımı ileri sürülerek geri istenemez. BK 62. Buna karşılık borçlu, borcunu ifa etmediği için alacaklının açtığı davada zaman aşımı defini ileri sürerse, alacak eksik borç niteliğine dönüşür. Borçlunun zaman aşımı defiinde bulunmasıyla hakim alacağın yaptırımını uygulamaz ve davayı reddeder. Zaman aşımını hakim kendiliğinden dikkate alamaz, borçlu tarafından def'i şeklinde mahkemeye ileri sürülmesi gerekir. Bölüm 5. Haklar. 1. Hak kavramını açıklayan görüşler. Hak, hukukun temel kavramlarından birisidir. 19. yüzyılda egemen olan klasik tabi hukuk teorisine göre hak kavramı, temelinde hem bir ilkeyi ve hem de bir amacı ifade eder. Hak kavramı her şeyden önce bir ilkedir. Çünkü hak, insanın tabiatında, yaratılışında mevcuttur. Hak, diğer taraftan bir amaçtır. Çünkü objektif hukuk, kişilerin haklarını güvence altına almak amacını izler. Geniş anlamda hak, düzenleyici hukuk kurallarının fertlere tanıdığı ayrıcalıktır. Her hakkın bir sahibi, sujesi vardır. Kişinin hak ve borçlarının toplamı mal varlığını oluşturur. Böylece kişi, hak ve mal varlığı arasında yakın bir ilişki vardır. Dipnot, Mezoşaba, N155, sayfa 246. Hak sahibi hakkını kullanabilir, devredebilir veya üzerinde tasarruf edebilir. Hakkın sahibi olan kimse hakkını bizzat kullanmak zorunda değildir. Yaş veya işinin çokluğu gibi sebeplerle hakkını temsilci olarak seçtiği kimsenin aracılığı ile kullanabilir. Temsilci, kanun tarafından tayin edilmişse kanuni temsil, temsil olunan tarafından tek taraflı bir irade açıklaması ile temsil yetkisi verilmişse iradi temsil söz konusu olur. Vasıtasız temsilde temsilcinin temsilci sıfatını açıklayarak temsil olunan adına üçüncü kişilerle yaptığı hukuki işlemlerin hüküm ve sonucunu doğrudan doğruya temsil olunanı alacaklı ve borçlu kılar. Hak kavramını açıklamak için çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Dipnot, Eren, Borçlar Hukuku, Cilt 1, sayfa 52-53, Güris, Felsefe, sayfa 131-137, Tekinay, Medeni Hukuk 1992, sayfa 127, VD, Özsunay, sayfa 235, Oğuzman, sayfa 79, Schwarz, sayfa 7 ve D. 1. İrade teorisi. Klasik tabi hukuk teorisi taraftarlarına göre hak, hukuk düzeninin üstünde, insan tabiatında mevcut bir irade kuvvetidir. Savini de hakkı yaratan gücün irade olduğunu açıklamıştır. Alman hukukçusu Weinstein'in öncülüğünü yaptığı irade teorisine göre hak, hukuk düzeninin, objektif hukukun, fertlere tanıdığı bir irade kudretidir. Objektif hukuk, hak sahibine başkalarının davranışı veya bir mal üzerinde belirli bir yetki verir. Bir kimse başkalarını kendi iradesine göre bir davranışta bulunmaya veya bulunmamaya zorlayabildiği veya bir eşya üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunabildiği takdirde hak sahibidir. Hak sahibi isterse başkalarının davranışı veya mal üzerinde bu yetkiyi kullanabilir. Madem ki istiyorum, öyleyse hakkım vardır. Puisque je vois, je le droit. Fransız hukukçusu Selleris'e göre de hak istemenin hukuki yoludur. İrade teorisi hakkın dış görünüşünü açıkladığı halde içeriğini göstermemesi bakımından eleştirilmiştir. Diğer taraftan irade gücünden yoksun olan kişilerin, ehliyetsizlerin de hak sahibi olabildiği bir gerçektir. Kaldı ki bir kimse istemediği halde hak sahibi olabilmektedir. Örneğin, alacaklının borçlusunu acıyarak alacağını istememesi, yani alacağını almak iradesinin mevcut olmaması, alacak hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Aynı şekilde mirasçının mirası reddetmedikçe sonradan menfaat sağlamamak hususundaki iradesi onun mirasçı sıfatını kaldırmaz. 2. Menfaat teorisi. Bu teoriye göre hak, hukuk düzeni tarafından korunan menfaattir. Alman hukukçusu Jörin, Roma Hukukunun Ruhu adlı eserinde hakkın hukuk düzeni tarafından korunan menfaat olduğunu açıklamıştır. Bu görüş, hukukun gayesinin kavranması esasına dayanır. Nitekim Jörin, Hukukun Gayesi isimli eserinde gayenin bir hakkın yaratıcısı olduğunu ileri sürmüştür. Böylece, tabi hukuk taraftarlarına göre insan tabiatında mevcut olan hak, pozitivistlere göre hukuk düzeni tarafından korunan menfaattir. Menfaat teorisini geliştiren pozitivistler, hak kavramının objektif hukukun üstünde olduğunu kabul etmeyerek, hukuk düzeni tarafından düzenlendiğine göre, sınırlanabileceğini de ileri sürmüşlerdir. Böylece hak kavramı 19. yüzyılda hakim olan mutlak niteliğini kaybetmiştir. Menfaat teorisi iki bakımdan eleştirilmiştir. A. Genel anlamda menfaat, bir kişinin kendisine yarar veya zarar verebilecek bir durum veya olayla olan ilişkisidir. Alman ve İsviçre hukuk doktrininde kabul edildiği gibi, hukuk düzeni tarafından korunan menfaatin konusu, hukuki değerler veya hukuki varlıklardır. Rösch Güter. Diğer bir deyişle, hukuki menfaat ilgili kişinin bir ihtiyacına cevap veren ve hukuk düzeni tarafından korunan bir kıymet hükmüdür. Hukuki, meşru menfaatin konusu olan hukuki değer, yaşama hakkı, hürriyet hakkı, şeref, itibar, resim ve isim üzerindeki hak gibi şahıs varlığı, kişilik değeri veya mülkiyet hakkı gibi mal varlığı değeri olabilir. Öyleyse hukuk düzeni tarafından korunan menfaat her türlü menfaat olmayıp, konusu sadece hukuki değer olan menfaatlerdir. O halde konusu hukuki değer olmadığı için hak olarak nitelenemeyen menfaatleri hukuki, meşru menfaatlerden ayırmak gerekir. Her menfaat bir hak değildir. Örneğin geceleri sokağın aydınlatılmasında veya şehir içinde araçların fazla hız yapmalarının yasaklanmasında bir kimsenin menfaati olabilir. Fakat bu menfaatin hukuk düzeni tarafından korunması, genel menfaatin sağlanması içindir. Bu menfaatin konusu, o kimse için bir hukuki değer taşımadığından hak olarak nitelendirilemez. Kısaca hak, hukuk düzeni tarafından korunan her türlü menfaat değildir. B. Diğer taraftan menfaat teorisinin sadece menfaati dikkate aldığı halde iradeye önem vermemiş olması da eleştirilmiştir. Gerçekten hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu belirli menfaatlerin korunmasının gerekip gerekmediği, bazı durumlarda hak sahibinin kararına yani onun iradesine bağlı olduğu halde menfaat teorisi hukuk düzeninin bir menfaati korumasını hak sahibinin iradesinin dışında bırakmaktadır. Halbuki hukuki sonuç hak sahibinin iradesini kullanması ile gerçekleşir. Hak sahibi objektif hukuk tarafından korunan menfaatini iradesine göre kullanıp kullanmamakta serbesttir. Hukuk düzeni ile ilgili kişinin menfaatini onun iradesi, kararı dışında korumamaktadır. Diğer taraftan hak, objektif hukuk tarafından tanınmış bir yetkiden ibarettir. O halde hak, bir menfaati sağlamak için verilmiş bir yetki, bir araçtır. Hak sayesinde menfaate ulaşılır, yoksa hak, menfaatin kendisi değildir.